Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz ve İstanbul konuşacağız. İstanbul'da geriye gideceğiz. Aslında birkaç haftadır hep geriye gidiyor ama yine ileri de geliyoruz. Çünkü Hanedan ailesinin aslında biraz bugününü ve İstanbul dışına çıktıktan sonraki hayatını konuşuyoruz. Hep söylenen bir cümle var. İstanbul dışına çıktıktan sonra mücevherlerini satarak geçimlerini devam ettirdiler. İşte çok büyük mücevherler, çok büyük mülkler değil mi ama paralar götürdüler yurt dışına diye. Bunların kısmen doğru olduğunu geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Ve kısmen de doğru olmadığını eskiden Osmanlı Hanedanı'nın özellikle kadınların yaşama biçimine dayanarak açıklamıştınız. Bir özet dinleyicilerimiz için aktaralım mı?
Tabii. Şimdi Osmanlı Hanedanı'nın yurt dışına sürülmesi çok çeşitli spekülasyonları da beraberinde getirdi. Çok fazla tanınan insanlar değildi. Hanedan dünyanın her yerinde öyledir ama Osmanlı Hanedanı daha fazla öyleydi. Dışarıya kapalıdır. Sultanlar, şehzadeler çok fazla halkın içinde gezmezler. Bunun çeşitli sebepleri var. Eski Osmanlı terbiyesi böyle icap ettiriyor. Biraz da siyasi gerekçeleri var. Dolayısıyla çok fazla tanınmıyordu. Hanedan mensupları bilhassa sultanlar hayır hasenatıyla tanınmaktaydı. Yurt dışına sürgüne gittikleri zaman büyük bir zarurete duçar oldular. İşlerinden mahdut bir kısmı ki yani aileden yaklaşık 170 kişi sürgüne gitti. Bir 20-30 kişi de sürgüne gitmek mecburiyeti olmadığı halde çocuklarıyla veya torunlarıyla yurt dışına çıkmak mecburiyetinde kalanlar var. Böylece 200 ediyor. Bunların kalfaları, dadıları, efendim hizmetkarları, halayıkları, ağaları yani harem ağaları derken böyle 300-400, 500 kişiye yakın bir topluluktan bahsediyorum. Bunların 200'ü hanedan mensubu, diğeri hanedanın yardımcıları olan kimseler, kaderini ona bağlamış insanlar. Başka bir hayat tanımamış insanlar.
Bunlar bir kısmı dışında... İstanbul'da kalmasına rağmen değil mi?
Tabii.
Bir kısmı İstanbul'da kaldı. Onlarla birlikte gidenler bunlar.
Tabii.
300 kişi. Yoksa daha kalabalık
tabii,
olurdu.
Çok daha kalabalıktı İstanbul'da kalanlar oldu. Hepsi gitmedi. Yani her sultanın yanında ya bir ağa ya bir halayık, iki halayık çıktı. Hepsinin de böyle bir imkanı zaten yoktu. Dolayısıyla bir yekün teşkil ediyor. Hepsi aynı yere gitmedi. Farklı yerlere gittiler. Bunların ilk gittiklerinde yanlarında bir miktar paraları ve mücevherleri vardı. Hiçbirisi sürgünü bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordu. Bunlara cüzi birer para verilmişti hükümet tarafından. Bu parayla bunlar kısa bir müddet ancak idare edebilirlerdi. Hele ki eski Osmanlı sıradan bir ailenin bile harcamaları tantanalıdır. Hanedan mensuplarını düşünmek lazım. Pek çok mesela etrafında insanlar var. Gelip para isteyenler var. Ahmet Mehmet gibi gidip bir pansiyonda oturamazsınız. Bir de sürgünün uzun süreceğini düşünmüyorsunuz. Bir yaz belki geçecek. Hatta giderken bazıları yazlıklarını almışlar, kışlıklarını almamışlar. Yazı geçirip geri döneriz ümidiyle. 50 sene sürdü bu sürgün. Dolayısıyla o parayla biz bir müddet idare edelim. Zaten döneriz diye düşünüyorlardı. Fakat sürgün 50 sene sürdü. Kadınlar için 1952 yani yaklaşık 30 sene. Erkekler için 50 sene sürdü.
Bu sürgün, 30 kış yani.
30 kış. Bu sürgün zarfında önce ellerindeki nakiti tükettiler. Nakit tükendikten sonra harcamalar aynen devam ediyor.
Yani tasarruf yapamıyorlar.
Tasarruf yapamıyorlar çünkü şöyle bir durum var yani tasarruf ancak zaruret durumunda yapılabiliyor. Yani artık para bitiyor ondan sonra çünkü masraf çoktur. Aile mensupları fazla. Bunlar her yerde sultan oldukları için cömert yaşamaya, insanlara ihsan etmeye, hediyeler vermeye alışmışlar. Onun için tasarruf yapmaları çok zor. Bir de dediğim gibi nasıl döneceğiz düşüncesi var. Paralar suyunu çekiyor. Bu bütün hanedan mensupları için böyle. Şimdi hanedan mensuplarının erkekleri var, hanımları var. Erkekleri ya küçük, kundakta olanlar var, küçük çocuk olanları var. Bir kısmı Harbiye Mektebi'nde talebe, bir kısmı Galatasaray Sultanesi'nde talebe. Bir kısmı yetişmiş, mesleği var. O meslekte askerlik. Osmanlı ordusunda subay, yüzbaşı, binbaşı, albay. Şimdi bu rütbenin yurt dışında hiçbir faydası yok. Bunlar zaten yurt dışına çıkarılmadan önce tekayüde sevk edildiler. Bir sanatları yok. Yani şehzade, saat tamiri, terzilik.
Eskiden olurmuş ama belki o eğitimi alma imkanı da olmamıştır.
Artık Osmanlı hayat düzeni değişmişti. Hiç kimse çocuğunu yani Mülkiye Mektebi'ne gönderiyor. Ya bir de bir saat tamirciliğini öğrensin demiyor artık. Hayat değişmiş. Hayat telakkileri değişmiş. Bu şehzadeler ne yapabilir? Hiçbiri bir iş yapamaz. Sultanlar zaten dışarıyla ilişkiye alışmamış. Pek çoğu eski terbiyeye göre yaşıyor. Erkeklerin içine bile çıkmamış hayatında bu insanlar. Şimdi sultanlar öncelikle mücevherlerini ilk etapta bozdurarak harcamaya başladılar. Tabii mücevher daha önce de konuşmuştuk. Alınırken pahalıdır ama satılırken çok ucuza gider. Hele hele mücevheri satan kimsenin İhtiyaç eski tabirle müzayaka, şimdiki tabirle ihtiyaç halinde olduğu hissedilirse karşı taraftan, ki bu zaten biliniyor. Bunlar tabii sultanlar kendileri götürüp satmıyorlar. Halayıklarına verip sattırıyorlar. Belki o da suistimal ediyor. Belki halayık parasının fiyatını bile bilmiyor. Yok pahasına o mücevherler elden çıkıyor. Ondan sonra ne yapacaklar? Ondan sonra şehzadelerin büyük bir kısmı çalışmaya başlamışlardır. Fakat haymatlos, yani vatansız oldukları için yurt dışında her işi yapamazlar. İşlerinde doktor olanları vardı. Mesela Ziyahettin Efendi cildiye mütehassısıydı. Pilot olanları vardı. Osman Fuat Efendi, Mahmut Şevket Efendi pilottu. Ama bu sıfatlar onlara orada bir işe yaramıyordu. Çünkü her memleketin kanunları, ki eskiden bu daha sıkıydı. Ancak vatandaşlar orada çalışabiliyor. Şehzadeler hamallık, şoförlük, can kurtaranlık, seyyar satıcılık gibi basit işlerde çalışmak zorunda kaldılar. Sultanlar bunu da yapamadılar. Ve sultanlar giderek çok büyük bir müzayakaya duçar oldular. Oturdukları villalardan çıktılar, bir apartman dairesine geçtiler. Apartman dairesinden sonra basit 3. 4. sınıf bir otele. Ondan sonra bir hayırseverin kendine tahsis ettiği bir odada, yanlarında kimse yok, hiçbir gelirleri yok. Hayırseverler onlara baktılar. Şimdi niçin böyle oldu sultanlar? Niçin servetleri fazla değildi? Avrupa hanedanlarının her birisinin yurt dışında bankalarda paraları vardır. Bu paralar niçin yatırılır? Birincisi, ülkede paranın yatırılması duyulduğu zaman dedikoduyu mucib olur. İkincisi, hanedan her zaman bir riskle karşı karşıyadır. Hele son yüzyılda inkılapların, ihtilallerin çoğaldığı bir zamanda, evet, milliyetçiliğin çoğaldığı bir zamanda, sosyalizmin çoğaldığı bir zamanda hanedanlar hep risk altındadır. Birer ikişer tahtını kaybetmişlerdir. Yurt dışına sürüldüğü zaman hiç değilse serbest ve tarafsız bir ülkede yatan servetini yiyerek geçinebilmeyi ummuşlardır. Yani çok da para kaçırma olarak düşünmemek lazım ve bu servetler de zannedildiği kadar ağam şam servetler değildir. Osmanlı hanedanının böyle bir parası yoktu yurt dışında bankalarda. Yurt içindeki servetleri sultanların oturdukları evleri, ki çoğu da orada kiracıydı, mücevherleri, kıyafetlerinden müteşekkildi. Bir miktarda nakit paradan müteşekkildi. Şehzadeler Osmanlı tarihinde her zaman ekonomik bakımdan kısıtlandığı için onların o kadar da serveti yoktu. Şehzadeler her zaman hükümetten aldıkları maaşla geçinmeye mahkum olmuşlar. Hazine-i Hassa tarafından tahsis edilen evlerde oturmuşlar. Doğru dürüst mülkleri ve kazançları, sermayeleri hiçbir zaman olmamıştır. Osmanlı şehzadeleri her zaman fakir hanedan mensuplarıdır. Sultanlar onlara göre daha serbest ve daha zengindir. Şehzadeler için zaten bir servet birikimi söz konusu değildir. Yurt dışına çıkarken de yanında o servetini götürsün. En baba yiğitinin oturacağı bir ev, konak diyelim ona. Daha da baba yiğitinin bir tane yazlık evi vardı.
Zaten şehzadelik bir şeye sahip olmak için yeter bir ünvanda değil hanedan ailesinde.
Değil. Osmanlılar hiçbir siyasi şey ifade etmez şehzade olmak. Hı-hı. Ailenin mensubudur. Cüzi bir maaşı vardır. Onun dışında hiçbir sıfatı yoktur. Ama bazı şehzadeler son zamanlarda harbiye mektebini bitirerek orduda görev aldılar. Yani askeri görevleri vardı, maaşlarını oradan alıyorlardı. Ama gene de harcamaları ve yaşama tarzı çok zengin değildi. Sultanlar ise hem zengindirler, onların evleri vardır. Efendim, hem mücevherleri vardır. Düğünlerde gelir veya başka sebeplerle gelir.
Sultandan kastımız hanım sultan.
Hanım sultan, ya padişahların kızları, veya şehzadelerin kızları. Padişah hanımları değil. Padişah hanımlarının hiçbir serveti olmaz.
Bir ünvanı da yok zaten çocuk doğuruncaya kadar.
Padişah hanımlarının çocuk doğurmuşsa bir ünvanı vardır. Onu da padişah verir. İşte baş kadın efendi veya işte baş ikbal gibi. Onun dışında siyasi hayatta hiçbir rolü yoktur. Siyasi bir ünvanı yoktur. Saray protokolünde yeri vardır, o kadar. Aldıkları maaşlar vardır. Onu da kocaları verir.
Mücevherleri vardır.
Mücevherleri vardır. Hı-hı. Onun dışında hiçbir şeyleri yoktur. Yani evleri, konakları, köşkleri yoktur.
Yani mesela diyelim ki padişah öldü. Evet. Ailesi saraydan çıkartıldı. Aslında o verilen ev, oturmalar için tahsis edilen ev, padişahın kızlarına ve oğullarına verilen ev. Verilmedi. Yani anne onların başında gittiği için ona,
evet,
sahip oluyor.
Evet. Anneye çocuğu varsa çocuklarıyla beraber oturur. Çocuğu yoksa bir eski saraylardan birine gider. Orada eski padişahın emektarlığıyla beraber ömrünü geçirir. Ya da yeniden evlenir çocuğu yoksa. Çok nadir de olsa bunu görmek mümkün. Çocuğu yoksa ama. Hı hı. Çocuğu varsa evlenemez. Çocuğu yoksa...
İlk defa duyuyorum. Evet. Çocuğu olmadığı durumda...
Çocuğu olmayan padişah hanımla evlenenler var. Az da olsa evlenenler var. Bilhassa zaruretten evlenenler var. Veya tabiat itibariyle o menkubiyeti, o düşüklüğü yaşamamak için böyle evle kahredip evlenenleri var, ama sayısı az bunların. Son zamanlarda daha çoktur. İlk zamanlarda nadir rastlanır böylelerine. Bunların bir serveti yok. Sultan hanımlar öteden beri Osmanlılar'da hayır hasenatıyla tanınmış insanlardır. Bunların kocaları zengindir. Bir vezirle evlidirler. Kocalarının bir serveti vardır. Bundan dolayı sultanlar ne erkek kardeşlerine benzer, ne babalarının hanımlarına benzer.
Kısa bir aradan sonra bu farklılığı konuşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Doğal İsveç kozmetiği Oriflame'in sunduğu İpek Yolu reklamlardan sonra devam edecek.
Orjin ağrı ve romatizma kremi. Sür rahatla, kal sağlıkla. Bitki özlerinden oluşan Avrupa Birliği kalite ödüllü Orjin ağrı ve romatizma kremiyle yüz binlerce kullanıcı gibi siz de rahatlayın. Siparişleriniz için 0212 552 13 13 orjinhijyen.com.tr.
Hiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Şimdi reklamlar.
3G uyumlu telefonun varken neden Turkcell 3G ile olmayasın? Turkcell 3G kalitesini yaşamak için tek yapman gereken 3G'ye yazıp 2323'e göndermek. Ek bir ücret ödemeden, tarifini değiştirmeden hem 3G'li telefonunun hem de Turkcell 3G'nin keyfini çıkar.
İyi günler. Sipariş verecektim ben.
Tabii efendim. Buyurun, ne istemiştiniz?
Kobi'yim ben. Kobi. Yani küçük olamam. Büyümek istiyorum.
Hemen siparişinizi alayım o zaman.
Tamam. 2 tane çek karnesi istiyorum. 10 tane havale, EFT ve çek tahsilatı istiyorum. Ha, toplanırsak indiriminiz var mı?
Tabii efendim. Tam size uygun indirimli bir paketimiz var. Benim Kobi'nin paketiniz hazır. Güle güle kullanın.
Kobilere paket servisimiz başladı. Yapı Kredi Benim Kobim paketleri içinden sizin için en avantajlı olanını seçin. Çabucak büyüyün. Büyümek
istiyorum. Tahsildaroğlu. Tahsildaroğlu benim peynirim. Hem güvenli hem lezzetli seçim.
Duydunuz mu? 13-19 Kasım tarihleri arasında Esiva 22 mağazalarında 3 ürün alana artı 1 ürün de bedava. İyisiniz siz, hemen Esiva 22'ye gelin. Bayram alışverişinizi erkenden yapın. Hem aradığınız ürünü rahat rahat bulun hem de bedava ürün fırsatını kaçırmayın. Üstelik maksimum kartı özel peşin fiyatına 4 taksit ya da 8 taksite %5 indirim fırsatıyla. Maksimum çeşit, hesaplı fiyat ve böylesi bir kampanyayla erken bayram alışverişi yine Esiva 22'den yapılacak.
Seymen reçelleri nefis. Annenizin reçeli gibi.
Seymen reçelleri.
Soba İhlas'tan alınır. Türkiye'nin en çok satan ısıtıcıları büyük indirimle kışa hazır. Fiyatlar çok, çok daha avantajlı. Kıyaslayın, hesaplı ısının. Aura Sobalar, İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. 0212 444 4949.
Hiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Reklamları dinlediniz.
Kemik erimesi özellikle ileri yaştaki kadınların en büyük problemidir ve önlem alınmadığında kırılganlığa bağlı sakatlıklara neden olur. Kaplıca kürleri kemik erimesinde oldukça etkili bir tedavi yöntemidir.
Sağlık tatil kaplıcaya, gel Armutlu'ya.
İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 10.0 ya da www.ihlasarmutlu.com.
Doğal İsveç kozmetiği Oriflame'in sunduğu İpek Yolu devam ediyor. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bir fark var. O farktan konuşacağız, bahsedeceğiz. Bu fark aslında yurt dışına çıkmış olan hanım sultanların neden çok fazla mülkü ya da neden çok fazla parası, mücevheri olmadığını da ortaya koyuyor.
Evet. Şimdi çok kişinin bilmediği bir husustur bu. Osmanlılar'da şehzadelerin fakir ve baskı altında, sultanların daha serbest ve daha zengin olması. Bu enteresan ama biraz evvel izah ettik. Yani sultanlar gerek kendilerine getirilen hediyelerle, düğünlerde, doğumda ilahir, gerek evlilikleriyle, ki bunlar devlet adamla evlendiriyor, sıradan insanlarla değil, onların da servetiyle birleşiyor. Ve de padişahın ya kız kardeşi ya kızı ya yeğeni ya torunu olmak itibariyle de kızlar her zaman bir ilgi görürler etraftan. Bundan dolayı daha durumları iyi. Şehzadeler öyle değil. Peki sultanların durumları iyi de ne oluyor?
Ne yapıyorlar bu parayı?
Ne yapıyorlar? Şimdi bunlar bir kere oturdukları ev, yani herkesin oturduğu evden biraz daha güzel bir evdir. Ama bugünkü yani iş adamlarının oturduğu yalılardan, köşklerden, konaklardan çok daha ileri durumda değildir. Ama hanedan oturduğu için oraya saray derler. Yani Ortaköy Sarayı derler, bakarsın sıradan bir yalıdır ama Ortaköy Sarayı der. Çünkü orada sultan hanım oturmaktadır.
Ama bir yapıyı da saray yapan sadece dış görünüşü değil, içinde yaşananlar, geleni gideni, sirkülasyonudur herhalde.
Zaten o sultan saraylarında yaşanan hayat zaten anlatıldığı zaman, işte ağalar var, harem ağaları var, halayıklar var, karşılanış, geliş. Aynı saraydaki protokolün küçük bir örneği orada yaşanır. Dolayısıyla saraya hakikaten benzer. Yani gidildiği zaman oraya mensupları vardır mesela. Her sultana mensupları vardır. Mensup demek o sultan hanıma kendini sevdiren ve onu seven, ona bağlı olan kimseler demektir. Bunlar halkın çok çeşitli katmanlarından olabilir. Giderler, gelirler, belli zamanlarda kabul edilirler. İhsan ve atiyeler verilir kendilerine. Belli bir takım işler uhdelerine tefviz edilir. Şu işi yap, mesela şöyle bir düğün var, oraya gidin, sultanın tebrikatını tebliğ edin, şu hediyeyi kendisine talik edin, verin, asın gibi bir takım vazifeler verin. Bunlara mensuplar denir. Bu mensupların şöyle bir faydası da var.
Üyeleri gibi, hani evet, fan club gibi evet. Şimdiki.
Tabii bir de şu var, yani Seniha Sultan'ın mensupları var, Cemile Sultan'ın mensupları var. Herkesin bir mensubiyeti var. O onunla tanınıyor halk arasında. Bunun şöyle bir faydası oluyor. Halktan başına bir bela gelmiş, bir ihtiyacı olan, muhtaç olan, bir şikayeti olan, devlet kapısında işi olan bir kimse, bu mensuplar vasıtasıyla sultana, sultan da kolayca padişaha veya ileri gelen birine ulaşabiliyor.
Bir tür iletişim kanalı.
Evet, halkın kolayca mesela Seniha Sultan'a mensup birini tanıyorum, oradan işi bitiriyor. Veya yani bu iltimas olarak düşünmemek lazım. Müşkül küşa, işlerin çözüldüğü yer. Çünkü yani iltimas neticede az çok iltimas olduğu ortaya çıkan bir şey. Bu mensuplar aynı zamanda halkın ne düşündüğünü, nasıl yaşadığını, halk arasında dolaşan dedikoduları, hükümetin ve sarayın halk tarafından manzarasını sultanlara aktarırlar. Sultanlar da bunu çeşitli vesilelerle hanedan içinde yayarak hanedanın halkla olan irtibatını sağlarlar. Bunun dışında sultanların ve şehzadelerin halkın arasına katılması, onlarla beraber gezmesi, tozması, aynı lokantada yemek yemesi, alışveriş yapması tabii ki söz konusu değil. Bu belki çok modern İskandinav monarşilerinde var ama yani hele bir Şark monarşisi olan Osmanlı Devleti'nde bu yok. Çünkü bir üst düzey bir kimsenin halka karışması bir hafiflik olarak algılanır. Halk onu tasvip etmez. Yani ne mütevazi insan, bak bizim aramıza giriyor diye düşünmez o. Halkın arasına girilecek belli durumlar vardır. İşte bayramlar gibi veya cenazeler gibi. Halk onunla iktifa etmek ister. Çok fazla halkla işli dışlı olan hanedan mensupları gerek hanedan içinde gerek halk tarafından pek hoş görülmez, tasvip
edilmez.
Bizden
biri gibi görmek istemiyorlar.
İstemezler.
Galiba.
İstemezler onu, evet. İstemezler. Onun hafifliğine, basitliğine veya kötü niyet taşıdığına yorarlar bunu.
Bir de rahat da edemezler rahat herhalde. Hanedan evet. Mensup birisi yanınızdayken.
Evet. Şimdi bu sultan hanımların şöyle bir hususiyeti var. Servetleri var. Bu servetlerini bir kere bu mensupları vasıtasıyla bir kere eritiyorlar. Bu mensupları halktan kimselerdir. Sultan hanıma çatmışlardır eski tabirle. Ve ihsan yapılır. Sultan saraylarında çok hizmetkar vardır. Küçük yaşta yetim çocuklar alınır. Burada yetiştirilir. Edep, terbiye, oturma kalkma öğretilir. Bir müddet sultan sarayında hizmet eder. Bunlar da mensuplardandır. Sonra devlet adamlarından veya bendegandan veya halktan kimselerle evlendirilir. Bunlara çeyizler verilir. Aynı sarayın bir modeli olarak. Sultanlar bunlarla adeta bir kızlar okulu, leydiler okulu müdüresi gibi ilgilenirler. Bu kızın oturmasıyla, kalkmasıyla, konuşmasıyla onu çağırır, imtihan eder, bazı şeyler sorur, bazı vazifeler verir. Yani her sultanın sarayını, bilhassa Adile Sultan bu hususta çok meşhurdur. Padişahlar zaman zaman Adile Sultan'ın konağına veya sarayına gidip böyle kız beğenirlermiş. Sultan Vahidettin'in, Sultan Abdülhamit'in, Sultan Mecid'in hepsinin böyle evlilikleri vardır. Bu padişah hanımlarının çoğuna bakıyoruz Adile Sultan'dan yetişme.
Onun rahne-i tedrisinden geçmiş olmak gerekir.
Çünkü Adile Sultan çok şefkatli ve aynı zamanda ciddi bir sultandı. Yani sarayına çatan kızları gayet iyi yetiştirirdi.
Çatmak mı? Bağlanmak.
Bağlanmak.
Başa bağlananı da
evet,
çatkı deniyor.
Bağlanmak
oradan
manası.
Galiba,
evet. Bağlanmak.
Tabii şimdi baktığımızda pek çok hayır senat eserlerinin de altında aslında hanım sultanların imzası var.
Evet. Şimdi servetin erimesinin bir başka yolu da hayır ve hasenattır. Bunlar iki türlü hayır hasenat yaparlar. Birincisi, şimdi hayır hasenat deyince insanların aklına gelen cami,
Çeşme,
imaret, kervansaray, hastane, darüşşifa eski tabirle, bimaristan, akıl hastanesi, muvakkithane yani vakit hazırlama yeri gibi, medrese, sibyan mektebi, hamam gibi halkın tamamının veya belli kısmının istifade ettiği vakıf eserleri yaptıran. Bunun örnekleri Osmanlı tarihinde pek çoktur. Hayatı boyunca hayır hasenat yapmamış padişah kızı veya kız kardeşi yok gibidir. Şah sultanlar, Mihrimah sultanlar, Zeynep sultanlar, Beyhan sultanlar, bunlar İstanbul'u böyle hayır hasenatıyla donatmışlardır. Sadece İstanbul'u değil, Osmanlı ülkesinin neresinde bir ihtiyaç varsa bunu efkaf vasıtasıyla, hükümet vasıtasıyla öğrenirler ve oraya kahyalarını göndererek oraya o hayır hasenat ne eksikse yaptırırlar. Osmanlı ülkesinin her köşesinde sultanların hayır hasenatına rastlamak mümkündür. İstanbul'da mesela bir karşıda, bir Avrupa yakasında iki tane Mihrimah Sultan Camisi vardır. Mihrimah Sultan'ın bir Edirne Kapı'da, bir Üsküdar'da. Bunlar aynı zamanda külliyeydi. Hamamıyla, mektebiyle, medresesiyle, hastanesiyle bir külliyedir zaten. Tek başına cami yapıp da durmaz. Önünde çeşmesiyle Üsküdar halkının istifade edebileceği, Edirne Kapı halkının istifade edebileceği bir külliyedir. Yani bu bir mahallenin tamamının istifade edeceği bir külliyedir. Başka sultan da başka bir mahalleye yaptırır. Böylece bütün Zeynep Sultan'ın mesela Gülhane Parkı'nın karşısında camisi vardır, çeşmesi vardı. Yol geçtiği için söküldü. Arkasında imareti, medresesi, mektebi hepsi bir külliye halinde duruyor. Birinci masraf bu şekilde çıkıyor ki bu az bir şey değildir. Yani bunu herkes
devlet... evimizde tadilat yapamıyoruz Ekrem Bey. Evet, aşağı yukarı evet. İnsanlar bir böyle bir kompleks yapmanın
evet.
Adına kompleks
yani demek. Aynı şekilde herhalde. Tabii külliye kompleks zaten aynı şey. Tabii padişah hanımlarından da böyle yaptıranlar var. Mahbeyker Kösem Sultan'ın, Nurbanu Sultan'ın, Beyhan Sultan'ın, Hatice Terhan Sultan'ın, Emetullah Rabia Gülnü Sultan'ın, Bezmi Alem Sultan'ın, Pertevniyal Sultan'ın yaptırdığı okul hala lise olarak en iyi liselerden birisidir. Bezmi Alem Valide Sultan'ın yaptırdığı Guraba Hastanesi hala aktiftir. Camisi var Beşiktaş'ta. Efendim, Emetullah Rabia Gülnü Sultan Üsküdar'da camisi var, başka hayır senatı var. Nurbanu Sultan'ın Üsküdar'da camisi var, yanında Osmanlı Devleti'nin en eski akıl hastanelerinden birisi var ki Toptaş'ı, sonra Bakırköy'e taşınmış. Yani padişah hanımları da kızlarından geri durmamışlardır.
Peki,
ve görümcelerinden.
Bunun altında bir gösteriş var mıdır? Yoksa hani bir imza bırakma heyecanı mı var? Yoksa hakikaten çok saf duygularla insanlara
ki,
yardım etmeli.
Tabii ki onu bilemezsiniz.
Var.
İnsanlar
yani bir yarış mı var
iyilik
mesela?
İyilik olarak değerlendirilen bir işi yaptığı zaman ne niyetle yaptırıyor desinler. Ne hayırsever desinler, ne iyiliksever desinler veya filancadan altta kalma emniyetiyle de yaptırıyor olabilir. Allah rızası için de yaptırıyor olabilir. Bunu bilmemiz mümkün değil. Ama şunu biliyoruz ki bir kere Osmanlı hanedan mensuplarının halka çok da hava atmaya veya onları kendilerine bağlamaya ihtiyaçları yok. Neticede bir monarşi bu. Monarşide hayır hasenat yapsanız da yapmasanız da zaten orayı idare ediyorsunuz. Yani halkın gözünde sevileyim de beni tekrar sessinler diye bir kaygı olmaz.
Mesela hanım sultanlar arasında bir yarış.
O var. Yani ben benden önceki valide sultanı geçeyim, ben padişahın felanca hanımını geçeyim rekabetini görüyoruz. Bu var. Ama tabii bunların içinde bazıları olamayacak bir rekabet. Hani bir tanesinin zenginliği, itibarı yanında öbürünün ki farklıdır. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın bir hanımı vardır. Hürrem Haseki. Hayır hasenatı dünyayı aşmıştır. İşte Haseki Hastanesi onun yaptırdığı bir. Bir de Can Feda Hatun var. Küçücük bir camisiyle un kapanından aşağı inerken zarif bir camisiyle onun o kadar hayır hasenatı var. İkisi de Kanuni Sultan Süleyman eşidir ama servetleri ve itibarları nezdinde bu işi yapmışlardır. Dolayısıyla hanedan mensupların hepsi de aynı pozisyonda olmadığı için gerek itibar gerek zenginlik bakımından veya ömür bakımından onların birbirleriyle rekabet etmeleri de kolay değil. Şimdi Valide Sultan'ın zaten rakibi yoktur. Kimle rekabet edecek? Kendinden öncekilerle. Padişah hanımların zaten bir rütbeleri vardır. Rekabet etse ne olacak? Düşük rütbedeki biri onu
daha
zaten geçemez.
Daha büyük bir cami yaptırsa,
yaptırsa
mesela.
Yaptırsa bile o yaptıramaz. Buna hem imkanı olmaz maaş itibariyle hem de zaten onu yaptıramaz.
İzin düşünün, vermezler izin gibi vermez de geliyor.
Değiller de edeben yapılmaz. Şöyle ki mesela Osmanlılar'da görülmeyen bir kaide var. İki camili, iki minareli camileri ancak hanedan mensupları yaptırabilir. Bunları Selahattin camileri derler. Selahattin Sultan'ın çoğuludur. Hiçbir kimse ne kadar zengin olursa olsun iki minareli, üç, dört minareli cami yaptıramaz. Nitekim İstanbul'a bakın. Zaten bunların ekserisi İstanbul'dadır. İki minareli camiler ve mutlaka padişah ailesine mensuptur. Damat olsa bile, mesela Kılıç Ali Paşa damat, özür dilerim, Piyale Paşa damat olduğu halde, Sokullu Mehmet Paşa damat olduğu halde yaptırdıkları camiler tek minarelidir. Ama padişah kızlarının, hanımlarının yaptığı şey yeni cami, İşte Bezmialem Camisi Beşiktaş'ta. Bunlar iki minareldir. Bunlar Selahattin sayılıyor. Padişah kızlarının yaptığı camilerde normalde iki minareldir. Mihrimah Sultan böyledir.
Peki daha çok oldu mu minare bir anlam ifade eden? Yani 4 ya da 6 o da dönemin...
Tabii o biraz gövde gösterisidir. Yani İslamiyet'i himaye etmekte, İslamiyet'e bağlılığı vurgulamakta ve estetik değerleri ön plana çıkartmakta bir gövde gösterisidir. Yani güçlü padişahların, Kanuni Sultan Süleyman gibi, Sultan Ahmet gibi güçlü padişahların çok minareli cami yaptırdığını görüyoruz. Fakat bunların sayısı mahduttur. Kanuni Sultan Süleyman'ın 4 minareli bir camisi vardır. Sultan 2. Selim'in oğlunun Edirne'de 4 minareli bir camisi vardır. Sultan Ahmet'in 6 minareli bir camisi vardır. Sultan 2. Murad'ın Edirne'de 3 minareli bir camisi vardır. Ayasofya 3 padişah zamanında yapılan 4 minaresiyle. Bunun dışında ben 2'den fazla minaresi olan cami hatırlamıyorum. Kabe ve Medine'deki Peygamber Mescidi müstesna. Onların minareleri çoktur. Öteden beri, Memlükler zamanından beri çoktur. Osmanlılar da ilave yaptırmışlardır. Kahire'de var tabii, eserin minareleri çoktur. Ama Osmanlı ülkesine bilhassa Rumeli ve Anadolu'daki camiler içinde 2'den fazla minaresi olan cami zaten çok azdır. Hı
hı. Çok azdır. O da galiba o dönemsel tabii yükselişin de işareti.
Tabii yani Osmanlı Devleti'nin en ihtişamlı zamanıdır bunlar yani. En ihtişamlı zamanıdır. Mesela Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve Sultan Ahmet zamanları Osmanlı Devleti'nin sınırlarının en geniş olduğu, hazinesinin en müsait olduğu zamanlardır. Bunun da bir gösterisi belki olabilir. İmkan varsa hayır hasenatta harcıyor. Şimdi padişah kızlarının bir böyle hayır hasenatı vardır. Hı hı. Camiler yani bu külliye kompleksler vardır.
Fiziksel eser yani evet. Maddi eserler.
Çünkü İslamiyet'in şöyle bir kaidesi var. İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır. Yani iyilik mi yaptın, kötülük mü yaptın? Bu iş bitiyor. Ancak üç insan müstesna. İyi bir evlat yetiştiren o iyilik yaptığı müddetçe sevap kazanıyor. Bir ilim, keşif, buluş yapıp da insanlar ondan istifade ettikçe sevap kazanıyor. Bir de sadaka-i cariye denilen cami gibi, köprü gibi, çeşme gibi, imaret gibi, hastane gibi yerler yapanlar istifade edildiği müddetçe. Şimdi böylesine bir imkan varken parası olan kimseler hayır hasenat yapmakta yarışmışlar. Osmanlı hanedan mensuplarını da bu çerçevede değerlendirmek lazım.
İsterseniz bir ikinci hayır hasenat kısmını isterseniz bir cümleyle o da, geçelim.
O da birer birer halktan kimselerle ilgilenmek.
İhtiyaç sahiplerini görmek.
Hastalarla, evi yananlarla, iş kuracaklarla, evleneceklerle ilgilenmek.
Önümüzdeki hafta da isterseniz biraz daha hani bugün isimlerden bahsettik ama biraz daha hikayelerinden, daha insani taraflarından ve hanım sultanların halkın içinde nasıl konumlandığından, halkın onlara nasıl baktığından bahsedelim. Böylece yurt dışına çıktıklarında aslında neden yanlarında çok fazla mücevher olmadığını da bu yayınlarla birlikte anlayacağız. Biraz da galiba bunlarla kadının Osmanlı'daki durumunu anlamaya başlayacağız. Çünkü bugün mesela bildiğimiz bir şey yer değiştirdi. Biz erkek egemen bir toplumda Osmanlı coğrafyasında şehzadelerin kadınlardan daha doğrusu hanım sultanlardan daha yüksek rütbede olduğunu, daha iyi yaşadığını düşünürdük hep. Halbuki tersi olduğunu.
Pozisyon olarak öyle ama fiili durum öyle değil, realite öyle değil.
Para da her toplumda güç demek tabii olduğuna göre demek ki bu kadınları aynı zamanda toplumun güçlü kadınları olarak.
Doğru yani.
Lider kadınları görmek.
Bir cümle söyleyeceğim. Önümüze gene tekrar ederiz. Osmanlılar'da vakıf kayıtlarına baktığımız zaman vakıf yapanların %36'sının kadın olduğunu görüyoruz. Bu ne manaya geliyor? Yani vakıf yapanların %36'sı kadınsa kadınların toplumun yarısı kadınsa bu kadınların önemli bir kısmının mülk sahibi olduğunu yani kendi mülkü bulunduğunu vakıf yapabilecek kadar zengin olduğunu görüyoruz ki bu da toplumda kadının gücünü gösterdiği mesele bakımdan. Şimdi babayiğit yoktur böyle Türkiye'deki nüfusun %36'sı kadın.
Müteşebbis diyelim mesela, o bile yok.
Kadın bugün bile yok.
Evet, kısa bir ara vereceğiz, hemen ardından tekrar birlikte olacağız. Ekrem Bey'i uğurluyoruz. Haftaya bu konuya inşallah devam edeceğiz.